Ayrım 8, sayfa 101. Dawkins'in deha delili hakkındaki deha kıskançlığı ifadesinin de pozitif ateizmin tipik saldırgan tavrını yansıttığını düşünüyoruz. Zira bırakın kıskançlığı, insanların Shakespeare'i ya da dini bir metni okuduğunda varoluşlarının genişleyebilecekleri, hayata farklı bir gözle bakabilecekleri, onların deha aynasından yansıyanların yüceliği karşısında ruhlarını arıtabilecekleri, hatta deha meftunluğuyla ona benzemeye çalışabilmeleri elbette mümkündür. Yok, eğer deha kıskançlığı ifadesi eserin olağanüstülüğü dolayısıyla biz niye yapamıyoruz'u ve ardından da olağanüstülük sadece dehanın varlığına işaret ediyor ve içeriyorsa, o zaman Dawkins'in şu sorulara cevap vermesi gerekmektedir. Gerçekten biz niye yapamıyoruz? Olağanüstülük dehanın varlığına işaret ediyorsa, o zaman deha olmaklık neyin varlığına işaret etmektedir? Kanaatimizce bu sorular saçma değildir ve hala inananın da inanmayanın da hakkında konuşabilecekleri bir alanın varlığına işaret ederler. Bu bölümde son olarak şair dehalar ve deha ile çocukluk arasında kurulan ilişkinin tabii ki meselenin mantığından kopmadan ortaya konulması gerektiğini düşünüyoruz. Şiirle teoloji ve şair dehalarla peygamberler arasında hep bir ilişkinin kurulduğu ya da kurulmaya çalışıldığı görülür. Mesela Grekler büyük şairlerini Tanrı'nın habercileri olarak kabul ederlerdi. Şiir onlar için ikincil bir ilahiyattı. Aristoteles, Poetika'da şiire epistemolojik ve felsefi bir değer atfetmekte ve onun tekil şeylerin bilgisi olan tarihten üstün olduğunu, Metafiziğin birinci bölümünde ise ilk kozmogoni şairlerinin aynı zamanda birer teolog olduğunu savunmaktadır. Aristoteles'e göre bu şairlerin aktardıkları Tanrı lütfuydu. Fakat onların şiirleri yerini gerçek Tanrı bilim olan felsefeye bırakmalıydı. Zira bu şiirler Tanrı'nın birer kanıtı olmalarına rağmen bu şairlerin söylediklerinin bazıları doğru, bazıları ise yanlıştı. Platon ise bu bağlamda şairler için şunları belirtir. Şairler şiirlerini sanatla değil, tanrısal bir erkle söylerler. Öyle ya, şairler bir tekini bile sanat kuvvetiyle işlemesini bilselerdi, ötekini işlemek de ellerinden gelirdi. Tanrı tıpkı geleceği görenlere, ilham almış bilicilere yaptığı gibi, şairlerin akıllarını çıkarıp onları kendi sözcüleri olarak alıyorsa bu, onları dinleyen bizlere bütün o değerli şeyleri akılları olmadığına göre onların söylemediğini, onların ağzıyla Tanrı'nın söylediğini göstermek içindir. Platon, ilahi çıldırma yaşayan şairlerin büyük epos şairlerini yani deha şairleri kastetmektedir. Güzel şiirlerini Tanrı ilhamıyla ve Tanrı cezbesiyle yarattığını, poiesis onların kendisinden geçmeden Tanrı vergisi olmadan şiir söyleyemeyeceklerini ve gelecekten haber veremeyeceklerini belirtir. Bu yüzden Kierkegaard, dehanın, şairin kendi içinde her şeye kadir olmasına rağmen anlamsızlığa mahkum olduğunu ve kendisine bahşedilen kudretle anlamsızlığının üstüne yeni bir anlam inşa etmek zorunda kaldığını söyler. Zira deha tüm dünyadan güçlü olmakla birlikte onun kaderi yalnızlık ve kimse tarafından tam anlamıyla anlaşılamamaktır. Şimdiye kadar deha hakkında anlatılmış olanlardan da çıkarılacağı üzere dehaların ve büyük sanatçıların yaşadıkları durumlar psikolojiyle ya da onların çocukluk dönemiyle ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Biz burada psikoanalitik tahlillere girmeyeceğiz. Sadece deha ile çocuklar arasında kurulan benzerliklerin neler olduğu ve böyle bir ilişkiselliğin altında yatan gerekçeleri araştıracağız. Lamartin kendi sanatçılığının zirvesini, "Evet, çocukluğumun beşiği, yine sana geliyorum." diyerek ifade ederken, Graudy ise, "7 yaşımdan beri büyük bir adam gibi resim yaptım. Fakat bir çocuğun bakışını bulmam ve bu bakışa bağlı kalarak resim yapmam için 30 yıl gerekti." demektedir. Benzer söylemleri neredeyse bütün dahi sanatçılarda görmek mümkündür. Onlar gerçek sanatçının dünyaya ve kendisine bir çocuk gibi yaklaşması gerektiğini söylerken neyi kastetmektedirler? Charles Baudelaire'e göre aslında yalnızca sanatçılar ve çocuklar yaşamı olduğu gibi görürler. Bizim bildik göğümüzde her zaman tek bir güneş vardır. Çocuğun göğünde gün olur, onlarca güneş bulabilirsiniz. Olgun bir sanatçının yapıtlarıyla çocukluğundaki ruh durumu arasında yapılacak bir felsefi karşılaştırma dehanın açık açık ortaya konulmuş bir çocukluktan başka bir şey olmadığını kanıtlar. Çünkü çocuk her şeyi yeni olarak görür. O her zaman sarhoştur. Oyun çocuğun verimli metafiziğidir. Çocuk oynayarak düş kurar ve düş kurarak oynar. Onun bir masa üzerinde gezdirdiği bir kibrit çöpü belki de okyanuslar aşmakta olan ve korkunç dalgaların etkisiyle ikide bir batma tehlikesi geçiren bir yolcu gemisidir. Oysa çocukluk yalnızca verimli değil, belki de insan olmak açısından en anlamlı dönemdir. Aristoteles, insanı merakla, yani insan bilmek isteyen varlıktır diye tarif etmeye çalışır. İnsan zihninde keşfedilen ilk ve en basit duygu bu merak duygusudur. Merak, yeniliğe karşı duyulan her türlü arzudur. Bu en güzel şekilde dünyayla karşılaşan çocuğun durumuyla açıklanabilir. İşte bu bağlamda deha pür temaşadır, pür meraktır ve pür çocuktur, çocukluktur. Çocuğun dünyası tahayyülle örülü bir dünyadır. Her şey oyundur ve oyunda kavranılır. Tahayyülün sanat çerçevesinde ortaya koyduğu şey de insanla karşılaşılır. Tüm insanlık bulunur. Burada doğrudan doğruya insan değerlerini en etkin biçimde koruyan ve açıklayan evrensel alt bilinç ortaya çıkar. Tahayyülle evrensele ulaşan güç de aslında çocukluğun gücüdür. Çocuk olmanın gücüdür. Çocuk masumluk ve unutuştur. Yeni bir başlangıç ve yeni bir oyundur. Kendi üstünde dönen bir tekerlektir. Evrene kutsal bir evettir. Evet, yaratma oyunu için kutsal bir evet gerekir. Oyunu kuran ve geliştiren de, sanatı kuran ve geliştiren de aslında çocuğun tahayyülüdür. Çocukluk hep yeniden yaşanılan bir kaynaktır. O durmadan dönüştürülerek yaşanılan, zaman zaman sığınılan, zaman zaman da sanat için başvurulan bir kaynaktır. Dehanın çocuğa benzemesi bu yüzdendir. Gazali'nin peygamberi ruhla çocuğun ruhu arasında bir benzerlik kurması da bu yüzdendir. Ama yine de kimileri büyümek adına çocukluklarını acımasızca öldürmek ister. Yüz ve kalp delili. İki türlü açıklama vardır. Kişisel ve nesnel açıklama. Önceki bölümlerde de gördüğümüz üzere estetik yargılar bize ne nesnel ne de kişisel bir açıklama sunarlar. Estetik yargılar bir yönüyle duyuma dayandığından nesnel, bir yönüyle de özgürlükler alanına dayandığından kişisel bir açıklamadır. Yani estetik yargı kendinde kişisel ve nesnel açıklamanın birleştiği bir yargıdır. Kişisel açıklamalar anlam üzerine de ya da anladığımız sanısı üzerine kuruludur. Ve burada çoğu zaman nedensellikten bahsedemeyiz. Çünkü o, süjenin özgürlüğüyle örülmüştür. Süje dünyasının ya da ruhsal durumunun yansıdığı ve dışa vurduğu yerin ise süjenin yüzü olduğuna dair genel bir inanç vardır. İnsanın yüzü, anlamı yakalamak için gereklidir. Bazı kimselerin ileri sürdüğü gibi, eğer bir insanın dış görünüşün hiçbir önemi olmasaydı ya da ruh başka beden, başka bir şey kabul edilip, bedenin ruhla ilişkisi palto ile insanın kendisi arasındaki ilişki gibi olsaydı, anlama ulaşmamız elbette mümkün olmazdı. İşte bu bağlamda estetik yüz delili, insanın nesnel yüzünün onun gerisinde bir anlam taşıdığından hareket ederek evrenle bir anatoloji kurmakta ve evrenin de gerisinde derin bir anlam taşıdığını iddia etmektedir. Nasıl yüzümüz daha derinlerde olan ruhsal durumumuza bir işaretse, aynı şekilde evren de gerisindeki büyük ruha ya da ona anlam verene bir işarettir. Delilin genel yapısıyla hem kozmolojik hem de ontolojik delilden yararlandığı ve mikrokozmos ile makrokozmos analojisinde bulunduğu görülmektedir. Delilin öne sürdüğü argümanlar sırayla tahlil edilmelidir. Öncelikle insan yüzünün bir anlam barındırıp barındırmadığı tahlil edilmelidir. Bal mumundan yapılmış figürler aynı ile taklit olmalarına rağmen ilgimizi çekmez ve sanatsal bulunmazlar. Aynı şekilde ölmüş birinin bedeni de ölmeden önceki durumuyla bedenen aynı olmakla birlikte ölü beden bize bir anlam vermez. Sokrates, ressam Parhasiosos'la diyaloğunda resmin en güzelinin insan ruhunun sanatçı tarafından yansıtılabileni olduğunu söyler ve şunları ekler. O halde gerçekten de ister oturan, ister yürüyen insan olsun, onun yüzünde ve tavrında yücelik ve soyluluk, aşığılık ve kabalık, ahlaki irade ve anlayış, gurur ve sırnaşıklık dile gelir. Schopenhauer da Sokrates gibi düşünmektedir. Ona göre de bir insanın çehresi, onun ne olduğunu tam olarak dışa vurur ve eğer ondan, kişinin yüzünden gerçek anlamı çıkaramıyorsak, hatayı başka bir şeyde değil, kendimizde aramalıyızdır. Schopenhauer, çoğu insanın daha ileri tanışmalarda tanınabileceğine inanıldığını, fakat daha ileri tanışıklıkların aslında tersine, anlamı ve kişiyi elimizden kaçırmak olduğunu savunur. Zira ilk tanışmada insan yüzü bize yorum katılmamış, saklanmamış, yalın anlamı verir. Bir insanın sözleri ise yüzün bize verdiği derin anlamı sunmaz. Sadece onun ne düşündüğünü, çoğunlukla da sadece öğrendiği şeyleri verir. Her heyecan, her üzüntü, her mutluluk ve her tefekkür sonunda bedende anlatımını bulur ve özgün ya da benzersiz yapısı içinde bu duygular ve düşünceler bedeni özel bir simgeye dönüştürürcesine onda özgün görünümler ortaya koyarlar. Buna göre insanın yüzü bir bakıma onun ne olduğunu yansıtır. İnsanın bedenini bir anlam yumağı durumuna getiren de bu yansımadır. Yani içsel olan, dışsal olan da parıldar ve kendisini dışsal aracılığıyla bilinir kılar. Çünkü dışsal olan kendisinden uzağa, içsel olana işaret eder. İnsan gözleriyle saklamaya çalıştığını bilmeden ifşa eder. Bizler biriyle konuşurken anlamı yakalamak için salt nedensellik ilkesine göre hareket etmeye çalışmaz. Onun ruhunun derinliklerine inmeye, içsel yapısını, düşüncelerini ve duygularını yakalamaya gayret ederiz. Mesela onun harflerden oluşan kelimeler kullandığını, harflerin amaca uygun seslerden başka bir şey olmadığını, seslerin ses çıkarabilmek için havanın ciğerlere dolmasına gerek duyduğunu, sonra havanın ciğerlerinden atılması ve dilin, dudakların bir hava titreşimi meydana getirmesiyle oluşturduklarını, kulak zarı yoluyla bilincimize ulaştıklarını, sinirleri uyardıklarını düşünmeliyiz. Biliriz ki bütün bu kısımlar sohbetimiz bakımından tali niteliktedir ve tamamen rastlantıya bağlı şeylerdir. O an için zorunlu dışsal araçlar olarak kullanılmaları gerekmiştir. Oysa sohbetin özü fikirlerin de duyguların iletilmesidir. Görüldüğü üzere kanıtın birinci öncülü herkes tarafından kabul edilebilir bir öncüldür. Yani insan yüzünün gerisinde bir anlam barındırdığı reddedilir bir şey değildir. O halde bu anlam neye işaret etmektedir? Yüz delilini savunanlara göre kişiselliğin ya da nesnel yasalara tabi olmayan özgürlüğün yüzde somutlaşmasına. Aslında burada iki şey anlatılmaktadır. Birincisi süjenin nesnel nedenselliğe tabi olmadığı, ikincisi onun özgür beninin, ruhunun nesnellik üzerinde yansıyabileceği. Acaba aşkınla ilgili olan somutta ortaya çıkabilir mi? Bu bağlamda İbn Sina'nın Kitab-ı Işık'ta nedensellik kategorileriyle açıklanamayan ahlak ve ahlaki faziletlerle yüz güzelliği arasında bir ilişki kurması oldukça ilginçtir. Belki de bunun gerisinde İslam kültürünün etkisi, yani ihtiyaçlarınızı güzel yüzlülerden talep ediniz hadisi vardır. Burada İbn Sina ahlaki faziletlerin aşkın alanına, yani nedensellikle açıklanamayan yüze yansıyacağına inanmakta, güzel yüzün ahlakı yansıttığını savunmaktadır. Benzer yaklaşımları İslam teolojisi içerisinde de bulmak mümkündür. Mesela Gazali'ye göre yüz, ahlaki faziletleri yansıttığı gibi Allah'ın varlığına da delalet eder. Birçok kaba ve cahil Arap'ın Müslüman olduğu bilinmektedir. Bunlar eskiden puta tapmakta ve delilin ne demek olduğunu bilmemekteydiler. Delillerin mahiyetini öğrenmek isteselerdi hile bile anlayamazlardı. Onlar peygamberimizin yüz güzelliğinden hareketle andolsun ki bu yüz yalan söyleyen bir yüz değildir dediler ve Müslüman oldular. İnsanın çehresi bir hiyeroglif gibidir. yani gerisinde barındırdığı şeyi çözmeye ve okumaya elverişlidir. Bununla birlikte bilmediğimiz yabancı bir dilden eserler halinde verilen kelimeler bizim için hiçbir anlam taşımazlar. Yani hiçbir şey ifade etmezler. Kelimeler ve sesler çokluğunu bir şiir yapan, onların gerisinde taşıdıkları anlam dünyası, yani tinsel dünyadır. Kant'ın insanın zihninde a priori olan ya da evrensel olan şeyin doğrudan doğruya doğadan çıkarıldığı düşüncesi bağlamında hareket edilecek olunursa, şayet insan bunları kendinde taşımıyorsa, o zaman doğayı nasıl anlayabilmekte ya da nasıl bir anlam dünyası kurabilmektedir? Bu bir bakıma işte felsefe gözlerimizin önünde açık duran o koca kitapta, yani evrende yazılıdır. Ancak yazılı olduğu dili öğrenip harfleriyle tanışıklık kurmadıkça onu okuyamayızı içerir. Dolayısıyla da birçok teistin insan yüzünün gerisindeki anlamdan çıkarak evrenle analoji kurması da yabana atılır boş bir düşünce gibi gözükmemektedir. Yani onun evrenin gerisinde bir anlam olduğu düşüncesi saçmalık içermemektedir. Leibniz'in sorduğu niçin bir şey yok değildir de vardır sorusu her zaman onda var olan şeyde bir anlam araştırmasına neden olmaktadır. Mesela mehtaplı gece, bir derenin vadide kıvrıla kıvrıla akışı, yıldızlı sema, bütün ihtişamı ve güzelliğiyle evren bize neyi anlatmaktadır? Yoksa bunların hiçbir anlamı yok mudur? Bunlar sadece bizim hayallerimiz ve kuruntularımızdan mı ibarettir? O zaman bu hayallerimizin ve kuruntularımızın sebebi nedir? Kanaatimizce bu soruların muhakkak bir yere bağlanması gerekmektedir. İster Tanrı'ya bağlayın, isterseniz evrime. Ama evrim teorisinin sınırları bu soruları yanıtlamakta yetersiz kalmaktadır. Çünkü evrim teorisi fiziksel durumların niçin inanç, arzu, amaç, düşünce, duygu ve anlam gibi zihinsel özelliklere sahip ruhları ortaya çıkardığını açıklayamamaktadır. Açıkçası şu mermer bloğunun milyonlarca, hatta milyarlarca yıl sonra bile anlamlı bir kişiliğe bürünleceğini düşünmek akla pek makul gelmemektedir. Zira anlamlı bilgilerin amaçsız ve nedensiz güçlere maruz kalan her şeyden habersiz bir moleküller kümesi içeriğinden kendiliğinden nasıl ortaya çıkabildiği sorunu derin bir kavramsal zorluk taşımaktadır. Kısacası dünyanın gerisinde bir anlam arama çabası gereksiz gibi durmamaktadır. Hiçbir metin bütün hikayeyi anlatmaz. Arada okuyucunun doldurmasını istediği boşluklar bırakır. Okuyucu bu boşlukları istediği mümkünlüklerle doldurabilir. İster buna Tanrı deyin, isterse evrimciler gibi doğa ya da başka mümkünlükler. Bu bağlamda Hegel, insan bedeninin her yerinde yansıyan ve temsil edilen şeyin ruh olduğuna, evrende temsil edilen anlamlılığın gerisinde de bir ruhun bulunduğuna inanır. O, ruhun insan yüzünde, özellikle de gözde yoğunlaştığını söyler. Hegel bunu, göz her şeyi görür fakat kendisini sadece aynada, metaforuyla dile getirir. Bu, gözün aynada kendisini gördüğü zaman, aslında kendisinin görmediğini anlaması demektir. Gözün evreni temaşa edebilişi ve anlamı ifşa etmesi, yani onun ruhun dışarı açılan penceresi oluşu dolayısıyla kadim Mısırlılarda olduğu gibi birçok eski dinin de Tanrı'yı salt göz şeklinde tahayyül etmesine sebep olmuştur. Kur'an'da anlamın taşıyıcısı olan insan kelimesinin hem gözlem yapan hem de göz bebeği anlamında kullanılması bir bakıma bir yandan insana varlığın göz bebeği denmesi, diğer yandan da göz ile anlam arasındaki ilişkiye dikkat çekilmesi oldukça ilginçtir.